Ayrım 22, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 208. Hakkında çok konuşulan 11. yüzyıl tezlerinden birinde Mehdi'nin dönüşüne ait işaretler, ipuçları da vardır ve bunların çoğu da Hristiyan vahiy vizyonlarında olanları andırır. Doğa garip ve meşhum şekillerde davranır. Aynı ay içinde meydana gelen ay ve güneş tutulmaları, güneşin batıdan doğup hareketsiz kalması, doğuda ay kadar parlak görülen bir yıldız, kara rüzgar, depremler, çekirge akınları böyle garip meşhum olaylardandır. Fakat doğadaki düzensizlik ve karmaşa sadece insan eseri olan düzensizlik ve karmaşaların aynasıdır. İnançsızların gücü yayılacak, gökten ateş yağacak, Kufe ve Bağdat'ı yakacak, sahte Mehdi'ler ortaya çıkacak ve birbirleriyle savaşacaklar. Müslümanlar silahlanıp yabancı işgalini kaldıracak, onları kovacak ve topraklarının kontrolünü yeniden alacak. Büyük bir karmaşa yaşanacak ve bütün Suriye harap olacak. Tüm bu olağanüstü söylentiler ve daha fazlası modern Orta Doğu'da duyulan şeylerdir. İranlılar 1979-1980 devriminde Şah rejimini destekleyen Amerikalıları önce tutukladılar, sonra da ülkeden kovdular. 2003 Irak işgali sırasında Amerikalılar Bağdat'ı havadan bombaladılar, gökten ateş yağdı ve işgal karmaşasında ortaya çıkan sahte Mehdi'ler birbirleriyle mezhep savaşına girip güç gösterisinde bulundular. Suriye karmaşası ülkesi bir zamanlar Suriye'ye ait Müslüman toprağı olan İsrail'e karşı verilen mücadele olarak görülebilir. Bu nedenle Humeyni Amerikalılara karşı çıkıp Mehdi'nin temsilcisi olduğunu, onun emirlerini yerine getirdiğini söylediği zaman gerçekten Mehdi olup dünyaya döndüğü söylentilerinin yayılması fazla uzun sürmedi. Söylentilerin nasıl başladığı bilinmiyor. Söylentinin doğası budur zaten. Ama ilgili taraflardan destek aldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Humeyni, Hüseyin'in varisi ve zamanımızın Hüseyin'i olarak selamlandığına göre, üçüncüden 12. imama atlamak pek zor olmadı. Humeyni gerçekten de 12 imamın doğal varisiymiş gibi imam unvanı alacaktı. Kendisi bu söylentileri doğrulamadı ama inkar da etmedi. Söylentiler ancak onun 1989'da ölüp Hazreti Ali ve Hüseyin türbelerine benzeyen kubbesi altın yaldızlı bir türbeye gömülmesinden sonra kesildi. Mesih söylentileri ayrıca İran askerlerinin birçok gece beyazat üzerinde kefenli bir şekil görmesi ve onları kutsamasıyla 1980'lerin İran-Irak savaşını da körükledi. O görülen şekil Mehdi'den başa kim olabilirdi sorusu her tarafa yayıldı. Sonunda o gizemli şekillerin o inancı yaymak için gönderilmiş olan aktörler oldukları anlaşıldı. Ama onların samimi bir saygı gösterisi olarak mı, yoksa halkın inancıyla alay etmek için mi geldiklerini kimse öğrenemedi. Ama 2005'te İran Cumhurbaşkanı seçilen Mahmud Ahmadinejad'ın iktidara geldiği zaman Mehdi'den yardım istemesinde alay edilecek bir taraf yoktu elbette. Başkan çok ciddiydi ve bu nedenle söyledikleri daha çok rahatsız edici oldu. Hükümet politikası Mehdi'nin dönüşünü hızlandıracak şekilde yönlendirilecek diye konuştu. Tutucu Hristiyanların Mesih'in dirilişine ve tutucu Yahudilerin aynı türden dileklerini andırıyordu bu. Ahmadinejad dindar kesimi etkileyecek şekilde davrandı. Fakat uzun yıllardan beri dönüşü hızlandırma simgesini kullanıp bunu Amerikan ve İsrail karşıtı söylemlere bağladığı için Batı'da pek çok insan özellikle de İran'ın nükleer hırsını düşünerek vahiy ile ilgili imalardan endişe duyuyor. 2003'te Amerikalıların gelişinden sonra yaşanan karmaşa nedeniyle Irak'ta vahiy ile ilgili duygular daha da güçlendi. Radikal din adamı Muktada el-Sadr, Mehdi ordusu için daha duygusal bir isim seçemezdi. Bu adın kendisi bile Muktada'nın Irak'ı Amerikan işgalinden kurtarma ve aşırı sünnilerle savaşma amacının ötesine geçen bir eylem çağrısı oldu. Ve hareketinin sosyal ve politik kanadını 2008'de kurarak açıkladı o bunu. Sosyal ve siyasi kanada Mehdi'nin yolunu hazırlayanlar adı verildi. Fakat inanç geleceğe umutla bakma amacıyla kullanılabildiği gibi o umuda karşı da kullanılabilir. Şubat 2006'da birisi büyük olasılıkla Irak'taki aşırı Sünni grup El-Kaide mensubu Samarra'daki Askariye camisine patlayıcılar koyduğu zaman olan buydu. Muhteşem altın yaldızlı kubbe çöktü ve iç savaş bitmek üzere derken Şiiler ve Sünniler arasında çatışmalar yine başladı. Ve ilk patlamada tahrip olmayan minareler bir yıl sonraki bombalamada yıkılınca savaş daha da şiddetlendi. Irak'ta El-Kaide kendisini bundan daha güçlü bir şekilde gösteremezdi. Hiçbir Şii bu korkunç tahribatın önemini küçümseyemezdi. Çünkü Askariye camisinde sadece 10. ve 11. imamların mezarları değil, aynı zamanda Birel Gayba yani kayboluş kuyusu yani 12. imamın indiği ve tekrar ortaya çıkana kadar gizlendiği mağara üzerine inşa edilen türbe de vardı. Saldırının asıl hedefi o mağaraydı. Yüzyıllardan beri birçok kez yapıldığı gibi Hüseyin'in türbesine saldırmak, hele yakın tarihte Saddam Hüseyin askerlerinin bunu yapması, Şii İslam'ın kalbine saldırmak demekti. 2004'te Amerikan askerlerinin Mehdi ordusunu oradan kovmak için yaptığı gibi, Hazreti Ali'nin Necef'teki türbesine saldırmak, yine Şii İslam'ın ruhuna saldırmaktı. Fakat Samarra'daki Askariye Camii ve türbesine saldırmak daha da korkunçtu. Mehdi'ye ve Şii umudu ve kimliğine saldırmaktı bu. Askariye türbesinin tahrip edilmesi sadece geçmişe ve şimdiki zamana değil, geleceğe de saldırmak demekti. Bölüm 15. 2004 Kerbela Aşure katliamı ve 2006'da Askariye türbesinin tahribi haberlerin odak noktaları ve çatışmaların artacağının habercisi oldu. 1400 yıl önce yaşananlar gibi toplum hafızasına kazınmış olan bu olaylar sanki Kerbela hikayesinin asla son bulmayacağını ve her gün yeniden canlanan öfkelerle giderek de artacağını gösterir gibiydi. Fakat kader o kadar da açık ve dürüstçe belirlenmiyor. Hüseyin'in Kerbela'da ölümünden sonra geçen 100 yıl içinde Sünni ve Şii bölünmesi katılaştı, güçlendi ama politikadan çok teolojide oldu bu. Büyük imparatorluktaki olağanüstü fazla etnik farklılıklar nedeniyle merkezi siyasi otoritenin devamını sağlamak güçtü. 9. yüzyılda Abbasi hanedanı zayıfladı. Dinsel ve siyasi otorite bölünme aşamasına geldi. Siyasi fikir birliği olmadığından ulema, din alimleri ve vaizler 5 Müslümandan 4'ten fazlası Arap olmadığı için etnik gruplara göre bir İslam otoritesi sağladılar ve özel statü kazandılar ki bugün hala geçerlidir bu durum. Sünniler ve Şiiler hadisleri ayrı ayrı toplayıp derlediler ve bu farklılık tarihsel anılar konusunda rekabete neden oldu. İki taraf da aynı hikayeyi farklı şekillerde anlattılar. Sadece 7. yüzyılda yaşananlar konusunda değil, onların anlamları konusunda da fikir ayrılığına düştüler. Sünniler Hazreti Muhammed'in hicrette yani Medine'ye göçte yanına arkadaş olarak Ebu Bekir'i almasının onu halife olarak kabul ettiğini gösterdiğini söylerken Şiiler de onun Gadir Kum'daki açıklamasının Hazreti Ali'yi varis gösterdiğinin kanıtı olarak gördüler. Aslında Sünniler tarihi şekillendiği gibi kabul ederken Şiiler olması gerektiğine inandıkları şekilde kabul ettiler ve bu inançlarını dünya dışında bir alemde devam ettirdiler. Sünni Abbasi halifeleri 10. yüzyılda otoritelerini kaybettiler. Siyasi güç İran'ın kuzeydoğusunda yaşayan ve Şii mezhebine bağlı olan Buyilerin yani Büveylilerin elindeydi ve aşure törenlerini bugün bildiğimiz şekle getirenler de onlardır. İmparatorlukta Bağdat'ın gücü zayıflamaya devam etti ve şehir 1258'de Cengiz Han'ın torunu Hülagu emrindeki Moğol ordusu tarafından işgal edildi. Bir zamanların büyük imparatorluğu Sünni ve Şii olmak üzere bölgesel hanedanlara bölündü. Görece denge ancak 200 yıl sonra sağlanacak, Orta Doğu bir kez daha Bizans ve Pers döneminde olduğu gibi ikiye bölünecektir. Bölünme bu kez Türkiye'deki Sünni Osmanlı İmparatorluğu ile İran'daki Safevi hanedanı arasında olacaktı ve onlar Şii mezhebini devlet dini olarak kabul ettiler. Irak yine ikisi arasında kaldı ve iki taraf arasında şiddetli muharebelere sahne oldu. Irak'taki korkunç şiddet olaylarına rağmen Kerbela birçok kez saldırıya uğradı. 1802'de Vahhabiler, 1843'te Türk ordusu saldırdı. Şehir halkının 5'te biri öldürüldü. Şiiler ve Sünniler çoğu zaman farklılığı kızıştırmaktan kaçındılar ama kabul ettiler. Bazen her konuda kucakladılar ayrılığı. Ulema resmi uygulamaya karşı gelen popüler dinsel adetleri hiçbir zaman kontrol edemedi. Hazreti Ali hem Sünnilerden ve hem de Şiilerden saygı gördü ve hala da görür. Sünniler idolleştirmeden nefret ettikleri halde kutsal yerlere yapılan ziyaretler ve kutsal insanlara edilen dualar hem Sünniler ve hem de Şiiler arasında sürdürüldü. Bazı yerlerde aşure törenlerine Sünni saldırıları görüldü ama Sünniler çoğu zaman Şii komşularıyla bu törenlere katıldılar. Olanlar teolojik farklılıktan daha çok zamanın siyasi farklılığından doğdu. Dinsel inanışların her zaman kullanılması ve yüzyıllar öncesi Orta Doğu'da ve modern Amerika'da olduğu gibi Sünni-Şii bölünmesi her zaman siyasi avantajlar sağlamak için kullanıldı. Fakat zorlukla sağlanan dengeler 1. Dünya Savaşı ve sonra da eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesiyle tamamen bozulacak, değişecekti. Batı müdahalesi Orta Doğu'yu şaşırtıcı derecede şövalyece denebilecek bir tarzda yeniden şekillendirdi. İngilizler Arabistan'da bir Vahhabi Sünni yönetimi kurdular. Irak'taki Şii çoğunluğuna rağmen oraya Sünni bir kral getirdiler ve Nazi sempatizanı Rıza Han'ı İran Şahı yaptılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD el koydu bölgeye. Soğuk savaş ideolojisine uygun olarak İran'ın yeni seçilen başbakanı Muhammed Mossadegh düşürüldü. Ve Rıza Han'ın oğlu Şah Rıza Pehlevi yönetiminde bir otokrasi rejimi kuruldu. Ve Amerika'nın cesaretlendirmesiyle İran nükleer güce sahip olmayı düşünmeye başladı. ABD yönetimleri Vahhabiler yönetimindeki Suudi Arabistan Krallığı'nı sadece petrolünü almak için değil, aynı zamanda Kızıldeniz ötesinde Mısır'daki Sovyet yanlısı Nasır hükümetine karşı bir savunma duvarı olarak destekledi. ABD 1980'lerde Suudi Arabistan ve Pakistan işbirliğiyle Afganistan'da Sovyet karşıtı mücahidin yani cihat savaşçıları ya da Reagan'ın tercihine göre özgürlük savaşçılarının birliğini kurdu. Ve onlar da daha sonra hiç beklenmedik bir şekilde Taliban'ın temelini oluşturdular. Aynı 10 yıl içinde ABD İran-Irak savaşında her iki tarafı da silahlandırdı. Devrim sonrası İran'daki Amerikan düşmanlığına karşı Saddam Hüseyin'i desteklerken karanlık rehineler için silah, İran kontra işinde de İran'a silah verdi. Böyle ağır bir müdahale yoğun bir Batı karşıtı yarattı ve bugünkü Sünni ve Şii radikalizminin altında yatan budur. Batı'nın güdümlemesine karşı duyulan korku ve öfke İranlı kültürel eleştirmen Celal Ali Ahmet tarafından açık ve yoğun bir şekilde ortaya kondu. Onun 1962'de yayımlanan Garbzedegi adlı eserinde Batı kültürü ve mali egemenliğinin ölümcül bir hastalık olduğu, İran siyasi hayatından ve İslam'dan tamamen sökülüp atılması gerektiği vurgulandı. Ahmet'in çağrısı Şii-Sünni bölünmesini aşarak modern İslam çalışmasının temelini atan Mısırlı radikal ideolog Seyyid Kutup tarafından benimsendi. Kutup, 1964'te yayımlanan Milestones adlı kitabında yeryüzünde Allah'ın krallığını kurup insan krallığını saf dışı bırakmak, gücü insan gaspçıların elinden alıp sadece Allah'a vermek anlamına gelir diye yazdı. Bu da 7. yüzyılda Hazreti Ali'yi öldüren harici redçilerin hüküm sadece Allah'a aittir şeklindeki eylem çığlıklarının kasıtlı bir yansımasıydı. Sünni ve Şii radikaller aynı şekilde etkili bir 7. ve 20. yüzyıl karışımı çağrı yaptılar. Kerbela hikayesi ve Batı karşıtlığı konusunda bir çağrıydı bu. Bu tür çağrılar 1980'lerde Amerikan yanlısı Suudiler için açık bir tehlike sinyali gibiydi. Onlar radikal Sünni enerjilerinin gelip Arabistan'da da İran devrimi benzeri bir harekete neden olabileceğinin farkındaydılar. Ama onlar radikal İslamcılığa ülke dışında parasal destek vererek saptırıp ülkeye girmesini engellediler. Suudiler İran devrimiyle enerji bulan ve Şii dirilişi denen yeni artan Şii kimliği ve gücüne karşı çıktılar. Vahhabi aşırı dinciliğini ve Şii karşıtı tutumunu Afrika'dan Endonezya'ya kadar geniş bir alana ihraç ettiler. Şii-Sünni bölünmesi başlangıcında olduğu gibi yeniden politikaya karıştı. Dünya Müslümanlarının ancak yaklaşık %15'i Şii mezhebinden olduğu için Sünniler bu mücadelede avantajlı durumdadırlar. Fakat çıplak rakamlar yanıltıcı olabilir. İslam'ın merkezi olan Orta Doğu'da Şii nüfusu Müslüman nüfusun %50'sine yakındır. Ve petrol zengini bölgelerde İran, Irak, Basra Körfezi kıyıları ve Suudi Arabistan doğusu Şiiler çoğunluktur. Petrol dünya ekonomisine hakim olduğuna göre Şiiler eski Müslüman İmparatorluğu zamanında olduğu gibi yine güçlü durumdadırlar. Ve 7. yüzyılda sorulan İslam'ı kim yönetmeli sorusu şimdi uluslararası düzeyde sorulmaktadır. Hazreti Ali ve Muaviye'nin mücadelesi gibi bugün Şii İran ve Sünni Suudi Arabistan'da İslam dünyasında siyasi liderlik ve güç mücadelesi yapıyorlar. Ve bu güç mücadelesi en acı şekilde Irak şehirlerinde ve Afganistan ve Pakistan dağlarında yaşanıyor. Binlerce askerinin Irak ve Afganistan'da ölmesinden sonra ABD'nin kabul ettiği gibi Batılılar bu güç mücadelesine riski göze alarak giriyorlar. Çünkü Orta Doğu'da çoğu insan Batılı güçlerin sadece kendi çıkarlarını düşünerek Şii-Sünni bölünmesini kasten körükleyip yönlendirdiğine inanıyor. 2003'te Irak'a girilmesi sonucu yaşanan karmaşanın Amerikan gözünde beklenmedik bir başka sonucu da olabilirdi. Ama Iraklıların gözünde beklenmedik bir şey değildi bu. Muktada el-Sadr 2007'de istilacılar bizi ayırdı dedi. Birlik güç, bölünme zayıflıktır. Fitne fikri şimdi bir başka anlam daha kazandı ve daha da tahrik edici, yakıcı bir anlamdır bu. İslam içinde anlaşmazlık ve iç savaş, Müslümanı Müslümana kırdırmak ve zayıflatmak için kasıtlı olarak yabancılar tarafından kışkırtılmaktadır. Bu ifade Batılı güçlerin şimdiye dek olmadığı kadar anlayışlı olmalarını sağlayabilir. Ama bölünmeden yararlanmayı gerçekten istemiş, buna çalışmışlarsa girişim sadece onlara doğru geri tepmiştir. Artık anlaşılmıştır ki Sünni-Şii sorununa müdahale edip de yara almadan çıkacağını düşünenler aşırı iyimser sayılmalıdır. Bush yönetimi Kerbela hikayesinin gücünü bilseydi, Amerikan askerleri kutsal Necef ve Kerbela şehirlerine 100 mil bile yaklaşmazlardı diye düşünmek isteyenler çıkabilir. Ama bu bile hüsnü kuruntudur. 7. yüzyılda Yezid ve 21. yüzyılda George Bush olayında olduğu gibi tarih çoğu zaman düşüncesiz, pervasız insanlar tarafından yazılır. Batıklar yüzyıla yakın süren bir başarısız müdahale sürecinden sonra sonunda geri çekilip Sünni-Şii bölünmesinin duygusal derinliğini anlayıp onaylamak ve istenen saygıyı göstermek ihtiyacını hissettiler. Kerbela hikayesi sadece derin ahlaki sorulara, idealizme karşı faydacılık, uzlaşmaya karşı saflık sorularının derinliğine ulaştığı için devam edip güçlenmedi. Onun DNA'sı hem politikaları hem de inancı test eden ve ikisinin kesiştiği geniş ve çoğu zaman dehşet verici arenayı canlandıran maddedir. Fakat kutsallık Şiilerin inandığı gibi Hazreti Peygamber'in soyunda da olsa, Sünnilerin inancı gibi toplumda da olsa, Batı'da hiç kimse iki İslam mezhebini bağlayan şeyin bölenden daha güçlü olduğunu ve Müslümanların çoğunun Hazreti Muhammed'in vaazlarında bahsettiği birlik idealini aziz tuttuğunu unutmamalıdır. Büyük güçlerle bile kırılamayacak kadar güçlü bir idealdir bu. 22. ayının sonu. Sayfa 216.